Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Öncelikle bütün radyo çalışanları adına ve programa emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili dinleyiciler, bir unutulmuşlar ülkesi Afganistan. Birleşmiş Milletler'in en az gelişmiş ülkeler olarak tavsif ettiği 25 ülkeden biri. Halkının çoğu okuma yazma bilmiyor. Demir yolu yok. Ortalama ömür 40 yılın üzerine çıkmıyor. Böylesine unutulmuş halkı tek hatırlayan, ara sıra ortaya çıkan ihtilalciler ve bu ülke üzerinde bir takım emelleri olan dış güçler. 1979 yılının 27 Nisan günü Kabil Radyosu'ndan sabahtan beri devam eden müzik yayını kesildi ve Afgan halkına hitap eden bir ses yeni bir ihtilali haber verdi. Anayasa kaldırılmış, zulüm ve istibdat devri bitmiş, Afgan halkı kendi kendisinin efendisi olmuştu, böyle diyordu. Halk içinde yeni bir ümitle bu sözleri dinlerken 1973 yılının Temmuz'unda yeğeni ve kayınbiraderi Muhammed Zahir Şah'ın 40 yıllık saltanatına son vererek yerine geçen Muhammed Davut Han ve yakınlarının da ihtilalciler tarafından öldürüldüğünü öğreniyordu. Tanklar Kabil'de sokak başlarını tutmuştu. Sarayın ve hükümet binalarının üzerinde Sovyet yapısı Su-7 ve MiG-21 uçakları uçuyordu. Sonradan ihtilalcilerin Sovyet yanlısı olduğunu öğrendi Batı gazeteleri ve başlıklarını attılar bile. Asya'da bir Küba mı? Evet, bir ihtilalin, bir devrimin halk tarafından benimsenebilmesi için kamuoyu denilen ortamın hazırlanmasına ihtiyaç var. Bunu kötü idareler çoğu kez kendi kendilerine hazırlarlar. Muhammed Davut Han, 5 yıl önce Afganistan'a gerçek demokrasiyi getireceğini vaat ederek ortaya atılmıştı. Orta Asya'daki bu köşe başını ellerinden kaçırmamak maksadıyla hem Rusya hem de Amerika milyonlar akıttı. Buna rağmen ekonomi çıkmasından kurtulamadı. Bunun üzerine Afgan komünistlerinin ileri gelenlerinden biri son haftada öldürülünce artık bu durum bardağa taşıran son damla oldu. Evet, bu Sovyet yanlısı inkılap, ihtilal başarılı olamadı. Arkasından başarılı olabilmek için Rus kuvvetleri ülkeye çağrıldı. Afgan halkı uzun yıllar bu Sovyet birlikleriyle mücadele etti. Yek vücut halde Amerika'nın da yardımıyla. Rusya Afganistan'dan çekildi. Ancak Afganistan bu sefer birbirine düştü. Bir milletler mozaiği olan Afganistan, bu sefer kabileler, aşiretler birbirleriyle çarpışmaya başladı. ve uzun yıllar bu devam etti. Arkasından yine Afganistan'da çoğunluğu teşkil eden Peştun halkına mensup Taliban adı verilen bir yönetim Amerika ve Pakistan'ın yardımıyla Afganistan'ın başına geçti. Şimdi tabii Afganistan'da 3 ana etnik grup vardır sevgili dinleyiciler. Peştunlar, Tacikler, Türkler. Peştunlar nüfusun neredeyse yarısını teşkil ederler ve bunlar umumiyetle orduyu ve devlet yönetimini elinde tutarlar. Tacikler, Peştunlar Afganistan'ın yerli halkıdır ve Pakistan'la birbirine akrabadır Pakistan halkıyla. Tacikler İranlı bir kavimdir. Sünni Hanefidir ve nüfusun %30'unu teşkil ederler. Bunlar ticaretle zengin olmuş ancak yönetimde söz sahibi olmayan bir halktır. Geriye kalan %20 çoğunluğu Özbeklerin teşkil ettiği Türkler ziraatle ve hayvancılıkla uğraşırlar. Afganistan'da hiç söz sahibi olamayan insanlardır. Afganistan'da devamlı Peştunlar hakim olmuştur. Arada sırada tesadüfen bir Tacik başa geçmişse de Peştunlar tekrar darbe yaparak bu Tacikleri uzaklaştırmışlardır. Tarihte bunun örnekleri olduğu gibi yakın zamanda da bu Taliban'ın idareye gelmeden önce Burhanettin Rabbani ve Sıbgatullah Müceddidi gibi iki Tacik, sevilen sayılan ulema sınıfından iki Tacik Afganistan'ın başına geçmiş ancak Peştunlar bunu hazmedememişler. Aynı İran'da yaptıkları gibi İslami bir kisve altında Peştun milliyetçiliğinin ön plana çıktığı bir idare kurmuşlardır. Şimdi biraz daha gerilere dönelim. Afganistan'da bu darbe, bu ihtilal, bu iç savaş geleneği hiç bitmemişti. Ve bu tarih içinde konuyla alakalı neler olmuş, neler bitmiş onları biraz magazin gözüyle sizlere aktaralım. Sevgili dinleyiciler, bundan aşağı yukarı 70 yıl kadar önce Afganistan'da Emanullah Han adında bir hükümdar vardı. Ağabeyini ve amcasını bertaraf ederek tahta çıkmıştı Emanullah Han. İngilizlerin yardımıyla ülkesinin hürriyetini onlardan almaya muvaffak olmuştu. Emanullah Han'ın mensup olduğu hanedan Dürraniler Hanedanı'dır ve Afganistan'da çoğunluğu teşkil eden Peştunlardandır. Bunların kökü 18. asra kadar gider sevgili dinleyiciler. 18. asırda Afganistan İran İmparatorluğu'nun işgali altındaydı. Ve Dürranilerin atası iddia İran Şahı Nadir Şah'ın bir generaliydi, bir subayıydı. Nadir Şah Afşar aşiretindendir, Türk asıllıdır. Nadir Şah öldükten sonra İran yönetiminde zaaf meydana gelmiş ve bu Dürranilerin dedesi olan Ahmet Şah Afganistan'da hürriyetini, istiklalini ilan etmiştir. Afganistan'ın ilk kurucusu işte bu Dürrani Hanedanı'ndan Ahmet Şah'tır ki Emanullah Han'ın ve bugün Roma'da sürgünde yaşayan Zahir Şah'ın büyük büyük dedesidir. Bu Ahmet Şah. Peştundur, Sünni Hanefi'dir. Şimdi bu Emanullah Han'ın hayatı enteresan. Emanullah Han çok kimsenin Türkiye'de ziyarete gelmiştir. Çok kimsenin, yaşlıların bizzat gençlerin ise fotoğraflarından hatırladığı bir hükümdar. Yanında başı böyle oldukça mutaassıp bir şapkayla örtülü, kürk mantolu hanımı Süreyya ile beraber Türkiye'ye gelmiş, Avrupa'yı da gezmiş, sonra memleketine dönmüştü. Bu Emanullah Han, babasının zamanındaki mutlakiyet idaresini yumuşatmaya çalıştı. Ve Afganistan'ı çağdaş bir görünüme getirmek için teşebbüslere girişti. Milli eğitime önem verdi, kız mektepleri açtı. Birinci Dünya Savaşı'nın sıralarında Osmanlı hükümeti ile Afgan hükümeti temas halindeydi. Daha önce de Afganistan Osmanlı Devleti ile temas halindeydi. Osmanlı Devleti Afgan hükümdarlarıyla mektuplaşmış ve birbirlerine yardımcı olmuşlardı. İttihatçıların önde gelenlerinden Cemal Paşa bir numune birlik kurarak Afganistan'a gönderdi. Ve kendisi de bizzat geldi. Burada ordunun ıslahına çalıştı. Yollar yapıldı, elektrik santralı kuruldu ilk defa, askeri fabrikalar ıslah edildi, posta, telgraf, telefon idaresi modernleştirildi. Buna rağmen eski idareye alışmış bazı yüksek memurlar suistimallere ve kışkırtmaya devam ettiler. Bunların yüzünden bazı bölgelerde ayaklanmalar ortaya çıktı. Emanullah Han 1927 yılında Avrupa seyahatine çıktı. İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Türkiye, Mısır ve İran'ı ziyaret etti. Bu gezi sırasında Türkiye'de uğradı, uzun süre kaldı ve ağabeyim diye bahsettiği Atatürk'ün Türkiye'de başardığı devrimi bir an evvel Afganistan'da yapmak arzusuna kapıldı. Atatürk'ten kendisine fikir verecek bir uzman istedi. Atatürk de Yusuf Hikmet Bayur'u bu maksatla Kabil'e sefir elçi tayin etti. Ne var ki Emanullah Han'ın Türkiye'deki devrimleri kendi ülkesinde tatbik etmek için gösterdiği telaş Atatürk'ün pek hoşuna gitmedi. Onu endişelendi. Ve Afganistan'da yaptıklarından Kral Emanullah Han'ın tedbir, temkin, teenni ve ihtiyattan mahrum olduğunu anladı. Öyle ki Emanullah Han Kabil'e döner dönmez kadınların peçelerini zorla ve sokak ortasında kaldırtmaya çalıştı. Topladığı millet meclisi azalarını, sakallarını zorla kestirip başlarına silindir şapka ve sırtlarına frak geçirtmeye kalkıştı. Evet de Afganistan Türkiye gibi değildi. Türkiye'de Atatürk devrimlerinin bir öncesi vardı. Tanzimat, Jön Türkler, İttihatçılar bu devrimin temellerini hazırlamışlardı. Ve Atatürk devrimi Türkiye'de başarılı oldu. Ama Afganistan öyle değildi. Bunun için Atatürk Hikmet Bayur'a söyle Emanullah Han'a ihtiyatlı hareket etsin de başını kayaya çarpmasın dedi. Üstelik kendisine daha Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman nasihat verdi. Arkanda kuvvetli bir ordun olmazsa halkının da bu devrimleri kabul etmesi mümkün değil. Onun için sen güçlü bir ordu kurmadan bu işlere kalkışma dedi. Neyse Emanullah Han Hikmet Bayur tarafından bunlar kendisine hatırlatıldıkça söyleyin ağabeyime merak etmesin diyordu. Ve yumruğunu havada sıkarak ilave ediyordu. Bütün millet avcumun içindedir. Bir merasimde önünden geçmekte olan 25 kadar 14-16 yaşlarındaki kızlı oğlanlı genç grubunu göstererek Yusuf Hikmet Bayur'a bunları ağabeyime yolluyorum. İstediği gibi yetiştirsin, sonra da ülkelerine faydaları olsun diye, faydalı olmaları için iade etsin demişti. Kabil'den otobüsle Türkiye'ye hareket eden bu gruba Hint sınırında İngiliz asıllı bir görevli ziyafet verdi. Asıl gaye yaşlarına göre gelişmiş ve kısa etekler giydirilmiş olan kızları mutasip hudut boyu aşiret reislerine göstererek onları hükümdara karşı kışkırtmaktı. Nitekim kısa bir müddet sonra bir ayaklanma başladı. Bu ayaklanmada da işte bu aşiret reisleri başı çekti. Fırsatı bekleyen isyancılar İngilizlerden de teşvik görerek Emanullah Han'a isyan ettiler. Bu irtica hareketinin başına Becce Saka adıyla tanınan Habibullah isminde bir tacik geçti. Bu sırada Afgan ordusunu ıslah edecek bir Türk askeri heyeti de Orgeneral Kazım Orbay başkanlığında bir Türk askeri heyeti Kabil'e gelmiş bulunuyordu. İşte başladı bir Peştu-Tacik kavgası. Becce Saka kuvvetleri Kabil'in 16 kilometre kuzeyinde bulunan Kutil Hayırhane dağ geçidinde hükümet birlikleriyle karşılaştılar. Emanullah Han'ın kuvvetleri bu geçidi ihtilalcilere kaptırdı. Sonuçta Emanullah Han ağabeyi Serdar İnayetullah Han lehine tahttan feragat ederek kadın kılığında yasakladığı çarşaf peçe giyerek Hindistan'a kaçtı. Becce Saka meydanı boş bulunca avanesiyle beraber Kabil'e girdi ve Gazi Emir Habibullah Han ünvanıyla tahta geçti. Emanullah Han'ın açtığı kız mektepleri lağvedildi. Efendim bu arada tabii saray, devlet daireleri ve zenginlerin evleri de talana uğradı. O sıralarda Vichy'de hasta bulunan eski Afgan Harbiye Nazırı ülkenin haline dayanamayarak geri döndü. Ve 8 aylık çetin mücadeleden sonra Kabil'i tekrar ele geçirdi. Becce Saka esir edildi ve sonradan kapatıldığı hapishaneden kaçmaya teşebbüs ettiği için idam edildi. Evet, devrik kral Emanullah Han İsviçre'de yaşadı ve 1965 yılında vefat etti sevgili dinleyiciler. Akrabalarından bir kısmı Türkiye'ye yerleştiler. Mesela Abdülvehhab Terzi İstanbul Üniversitesi'nde Farsça lektörüydü ve birçok eseri Farsçadan Türkçe'ye tercüme etti. Emanullah Han 31 yıl Roma'da yaşadı ve daha sonra İsviçre'de vefat etti. Onunla halife arasında 9 ay Afganistan, işte bu Betçe Saka tarafından yönetildiği bir Tacik'in elinde kaldı. Emanullah Han'dan sonra ve Betçe Saka'dan sonra Afganistan'ın başına hanedanın ikinci dalı geçti. Yani yine bu Dürrani hanedanı ülkeyi idare etti. İhtilaller, sürgünler, ihtilaller, sürgünler, en son başa efendim Nadir Şah geçti. Emanullah'ın akrabası Nadir Şah. Bu da o zamana kadar hanken Afganistan hükümdarları, bundan itibaren Şah adını aldı. Bu Nadir Şah daha önce Hindistan'da yaşıyordu ve Betçe Saka ihtilaline son vererek tahta çıktı. Ancak 4 yıl sonra öldürüldü. Bunun oğlu Zahir Şah Roma'da yaşamaktadır. Bu da 40 yıl tahta kalarak hanedan rekoru kırdı. Bu da Türkiye'yi ziyaret etmiştir Menderes zamanında. Şu anda sürgündedir. Bunun kız kardeşi de yine Osmanlı Hanedanı'nın reisi olan ve Amerika'da yaşayan Ertuğrul Efendi'nin, Şehzade Ertuğrul Efendi'nin hanımı Zeynep Begim'dir. Sultan Abdülhamit'in torunlarındandır bu Ertuğrul Efendi. Doktordur aynı zamanda ve Amerika'da yaşamaktadır. Bir arada Davut Han vardı. İşte 79'da komünistlerin devirip öldürdüğü Davut Han, eniştesi ve amcazadesi Zahir Şah'ı devirerek cumhuriyet ilan etmiş ve cumhurbaşkanı olmuştu. Ve 4 sene 5 sene kadar sonra komünistler esaslı bir şekilde idareye el koyarak bu Davut Han'ı da öldürdüler. Malum ondan sonra Afganistan 15 yıl kadar Rus işgali ve iç savaşla uğraştı. Şimdi de bakalım Afganistan'ın başına neler gelecek. Zahir Şah, bu 87 yaşındaki Zahir Şah, yıllar önce kaybettiği tahtına tekrar geri dönebilecek mi? Dönse bile bu ne kadar sürecek? Oralarını zaman gösterecek. Evet, Zahir Şah'ın bir avantajı var sevgili dinleyiciler. Afganistan'da çoğunluğu elinde tutan Peştun halkına mensup olmasıdır. Evet, Peştunlar dedik, tarih boyunca Afganistan'a hep hakim olmuşlardır. Ve kolay kolay da bu iktidarı kimseye verecek gözükmüyorlar. İşte Zahir Şah'ın bir avantajı bu Peştunları tatmin etmesidir. Diğerlerinde buna ses çıkarmayacağı umulmaktadır. Ancak şurası bir gerçek ki bugün başta bundan Taliban tamamen Peştun milliyetçiliği güden bir topluluktur. Bunu aynı İran'da vaktiyle Hümeyni'nin yaptığı gibi din kisvesi altında Hümeyni nasıl İran milliyetçiliği yaparak İran'a hakim olmuşsa, işte bu Taliban da Peştun milliyetçiliğini arkada saklayarak önüne İslam perdesini gererek insanları, kamuoyunu etkilemiştir. İşte Zahir Şah'ın avantajı ülkenin çoğunluğunu elinde tutan ve güçlü kuvvetli zengin Peştunların mensubu olmasıdır. Tacikler bu işe ne der, Türkler bu işe ne der, orasını bilemiyoruz. Ancak şurası var ki Zahir Şah'ın varlığı en azından kısa vadede Tacikleri de nüfusun %20'sini teşkil eden Türkleri de memnun edecektir. Böylece Afganistan'da bir birlik idaresi kurulacaktır ve ondan sonra sulh sükun, belki asayiş sağlanacaktır. Ondan sonra tekrar Afganistan için belki köklü ve kalıcı çözümler üretmek mümkün. Ancak işte tarihten ibret almamak, Emanullah Han'ın başına gelenleri, Davut Han'ın başına gelenleri nazar itibari almamak her zaman sıkıntıdır. Evet, tarih tekerrürden ibarettir. Eğer ibret alınmış olsaydı elbette ki tarih tekerrür etmeyecekti. Sevgili dinleyiciler, meşhur kuyumcu Karl Faberge bir zamanlar hükümdarlara, mandarin denilen Çin asilzadelerine ve diğer ülkelerin asilzadelerine dünyanın en güzel mücevherlerini hazırlardı. En değerli eserleri yakın zamanda Londra'da teşhir edilmiştir. Faberge bugün gerek kozmetik gerek giyim sanayinde önemli bir markadır. James Bond filmlerinde de bir macerasında Londra'nın en gözde müzayede salonu Sotheby's'de bir casus rolündeydi. Bir casusu takip ediyordu, özür dilerim. Aradığı adam hakkında bildiği tek şey onun Karl Faberge'ye ait bir mücevheri açık artırmaya koyacağıydı. Casus, James Bond yazarı Ian Fleming'in hayal mahsulüdür. Ancak mücevherin kuyumcusu olan Faberge gerçektir. Madenlerin ve madenlerin değerlendirilmesinde Karl Faberge'nin üzerine usta dünyaya gelmemiştir. Londra'nın en meşhur mücevherat mağazasının direktörü Kenneth Schnowman'ın Karl Faberge'nin Sanatı adlı bir kitabı var. Bu kitapta bu sanatkara duyulan hayranlık bütün Londra'yı tesir altına almıştır diyor. İngiltere Kraliçesi'nin taç giyişinin 25. yıl dönümü gümüş jübile şerefine Schnowman'ın yönettiği bir Faberge sergisi Victoria ve Albert Müzesi'nde büyük alaka görmüştü. 77'de büyük bir ilgi gördü ve binlerce kişi bu sergiyi görebilmek için, içeri girebilmek için kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Şimdiki popçuların efendim konserleri gibi saatlerce Faberge'nin mücevherlerini görmek için kuyrukta bekleyen insanlar oldu. Sabırlı olanlar 2 saat bekledikten sonra kurşun geçirmez ve kesilmez camlardan müteşekkil 20 vitrinle donatılan loş bir salona girdiler. Vitrinler ustaca aydınlatılmıştı ve arkasında Snowman'ın koruyucu polisleri vardı. Ayrıca New York'tan özel uçakla getirilen sanat ürünlerini bu polisler takip etmekteydi. Akik'ten, Onyx'ten ve yadeden yapılmış kuşlar, çeşitli küçük hayvanlar, mat beyaz ya da pırıl pırıl parlayan mavi mine işlemeli sigaralıklar, kristal vazolar, yaprakları tüy gibi ince, inci ve pırlantalardan işlenmiş çiçekler, ilaç kutuları, parfüm şişeleri, yelpazeler, saatler, küçük çerçeveler, opera dürbünleri, meşhur Amerikan şarkıcısı Bing Crosby, tanker kralı Stavros Niarchos ve İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundan toplanmış bir araya getirilmişti. Evet, bu paha biçilmez eserlere sigortacılar çok yüksek meblağlarda sigorta yapmışlardı. Bu tür sanat asrımızın başlarında sosyete dünyasının sembolü sayılırdı sevgili dinleyiciler. Bir sosyete doktoru Faberge'ye pırlantalarla işli bir termometre sipariş etmişti. Bankacılar mektup açacaklarını turkuazlarla işli altınlardan yaptırıyordu. Gösteriş meraklıları ellerinde sapı Faberge'nin eseri bastonlarla dolaşıyorlardı. Meşhur banker Baron Rothschild sigara ve tütün kutusunu, kalemini ve bütün küçük ihtiyaçlarını Karl Faberge'ye hazırlatırdı. İngiliz Sarayı ve son Rus çarları 3. Alexander ve 2. Nikola hediyelerini Petersburg şehrinin Bolşaja Morskaya caddesinde çalışan Karl Faberge'ye ısmarlardı. Kimdi bu Karl Faberge? Nereliydi? Ne yapardı? Fransız asıllı bir kuyumcu ailesiydi Faberge ailesi. 19. asrın başlarında Rusya'nın Petersburg şehrine yerleşmişti. Bu Karl Faberge'nin babası Gustav 1842'de ilk kuyumcu dükkanını açmıştı. Ve bunu 1870'de o zamanlar 24 yaşında olan oğlu Karl'a devretmişti. Faberge ilk çalışmalarını 1882 yılında Moskova'da teşhir ettiğinde, sergilediğinde altın madalya layık görülmüştü. Bu başarı Fabergé'ye kendisi için birkaç eser hazırladığı çarın karşısına çıkma gücünü verdi. 1883 yılında çar 2. Alexander'ın huzuruna çıktı ve Çariçe'ye bir Paskalya hediyesi hazırlaması için kendisine izin verilmesi ricasında bulundu. Hazırlamak istediği hususi bir yumurtaydı. Çar'ın bütün ısrarlarına rağmen daha fazla bilgi vermedi. Çar, Fabergé'nin ricasını kırmadı ve hediyesini hazırlaması için kendisine izin verdi. Paskalya günü Çar'ın tebrikten sonra karısına uzattığı hediye basit bir tavuk yumurtasını andırıyordu. Evet, Fabergé'nin yaptığı ve Çar'ın Çariçe'ye takdim ettiği hediye öyle basit bir tavuk yumurtasını andırıyordu ama içi bilhassa işçilik yönünden paha biçilmez değerdeydi. Altın, beyazımsı minelerle işli kabuk açılıyordu. Bunun içinden mat sarı altından yumurta sarısı çıkıyordu ve bu da açıldığında içinde altın bir tavuk görülüyordu. Çariçe, sanatkar ellerin hazırladığı yakut gözlü bu hayvanı eline aldığında karnının da açıldığını gördü. Tavuğun karnında çarın tacının pırlantadan hazırlanmış bir minyatürü ve üzerinde de küçük bir yakut yumurta bulunuyordu. Bu eserin karşısında hayran kalan çar, Fabergé'ye saray kuyumcusu unvanını verdi. Ve ona her yıl bir sürpriz hediye hazırlattı. Bu anane oğlu Çar 2. Nikola tarafından da devam ettirildi. Fabergé 1917 yılındaki ihtilale kadar 57 tane harika eser meydana getirdi ve her seferinde de herkesi hayrete düşürmeye muvaffak oldu. Bir seferinde küçücük bir fil, pırlantalarla donatılmış mavi mineli pırıl pırıl parlayan bir yumurtanın üzerinde kurula kurula yürüyordu. Bir başka yumurtaya üzerinde pırlantalardan su damlaları bulunan 4 yapraklı yonca gizlemişti. Yine bir yumurtanın içinden kırmızı mineli bir fayton çıkmıştı. Yılında Paris'teki dünya sergisinde Fabergé'nin ünü bütün dünyaya yayıldı sevgili dinleyiciler. Moskova'da, Odessa'da, Paris'te ve Londra'da şubeler açtı. İngiliz kralı 7. Edward da bundan böyle karısı kraliçe Alexandra için Paskalya yumurtaları ısmarlamaya başladı. Malum Hristiyanlar Paskalya'da Nisan ayındaki Paskalya yortusunda birbirlerine yumurta hediye ederler. Kralın hediye edeceği yumurta da elbette mücevherlerden olur. Fabergé, yanında görevli ustalarla beraber Sandringham Parkı'na getirildi. Ve oradaki hayvanların mumyaları hazırlattırıldı. Bu örneklere göre de Londra'da sergilenen değerli taşlardan oluşan hayvanlar meydana getirildi. Sevgili dinleyiciler, sadece Rus kraliyet ailesi ve İngiliz kraliyet ailesi değil, Çinli mandarinler yani Çin asilzadeleri, Siyam sarayının görevlileri, o zaman Tayland'a Siyam deniyordu, Hint hükümdarları, Hint mihraceleri bu Fabergé'ye bir şeyler ısmarlamak üzere Petersburg'a gitmekte yarış ediyorlardı. Çünkü hiç kimse mine çalışmalarını bu beyaz sakallı Fransız asıllı Rus kadar başaramıyordu. Bütün meslektaşları mineyi 600 derecede ısıda cayır cayır yakarken o 800 dereceye kadar ısıtabildiği mineleri 5-6 kat üst üste yerleştirebiliyordu. Kırmızı, sarı, gümüş ve yeşil renklerde altın imal edebiliyordu. Taşları öylesine ince kesiyordu ki bunlar saydam hissini veriyordu. Mesela soluk renkli akiki siyaha dönüştürmek için ballı bir bileşimle halitayla kaynatıyordu. Fabergé çok usta bir kuyumcuydu sevgili dinleyiciler. Ne çare ki bu ihtişamlı günler uzun sürmedi. Ekim ihtilali ile bütün saltanat yıkıldı, Fabergé'nin devri de kapanmış oldu. İşte 1917 yılında ilk kez kapanmak zorunda kaldı bu bina, 1918'de de tamamen dağıtıldı. 72 yaşındaki sanatkar Fabergé, Riga, Berlin, Frankfurt ve Wiesbaden üzerinden kaçarak 1920 yılında Lozan'a yerleşti ve orada hayata gözlerini yumdu. Arkasında emsalsiz sanat eseri ve her biri birer servet değerinde mücevherler bırakarak. Sevgili dinleyiciler, İstiklal Savaşı yalnız Sakarya boylarında, Afyon dağlarında değil, havada ve denizlerde de sürdürüldü. O günlerde bir avuç Türk havacısı, sayıları 3'ü 5'i geçmeyen pırpır motorlu, bez kanatlı tayyareleriyle göklerde ne kahramanlıklar gösterdiler. Tıpkı bir avuç Türk denizcisinin Karadeniz'de derme çatma küçücük teknelerle akıl almaz başarılar kazanmaları gibi. Kurtuluş Savaşı'nın sürüp gittiği yıllarda Anadolu'daki kuvvetlerin elindeki deniz vasıtalarının sayısı 8'i 10'u geçmiyordu. Yazık ki şanlı Yavuzlar, kahraman Hamidiyeler, Turgut Reis gibi dev zırhlılar, Nusret gibi inanılmaz hizmetler gören mayın dökme gemileri hep Haliç'te eli kolu bağlı durumdaydılar. O günlerde Anadolu'daki kuvvetler İnönü önlerinde Yunan ordusuyla karşı karşıya gelmişti. Ordunun İstanbul'dan gizlice getirilecek olan silah ve mühimmat için hangi türden olursa olsun çok sayıda deniz vasıtasına büyük ihtiyacı vardı. Vardı da elde Karadeniz'in azgın dalgalarına göğüs gerecek bu malzemeyi sevk etmeye uygun tekneler yoktu. Olanı biteni Gazal adında küçük bir romorkör ile karakol gemisi haline sokulmuş birkaç gümrük motoru vardı elde. İstanbul'dan çürük çarık motorlarla kaçırılan silah ve cephane binbir güçlükle İnebolu'ya getiriliyordu. Oradan da ordu birliklerine teslim edilmek üzere karadan Ankara'ya doğru sevk ediliyordu. ...1921 yılında... ...günlerden 21 Ocak... ...günün de akşamı... ...hava kararalı, hayli zaman olmuştu. Bir müddettir Haydarpaşa önlerinde yatmakta olan Alemdar gemisi... ...bütün hazırlıklarını tamamlamış... ...yavaşça demir alarak... ...boğaza doğru dümen kırmıştı. Bütün ışıklarını söndürdüğü için... ...hayalet gemiden farksızdı. Beşiktaş'ta Ortaköy arasında demirli... ...düşman gemilerinin dikkatini üzerine çekmemek için... ...hem büyük bir... talihe ihtiyacı vardı, hem de acele etmesi gerekiyordu. Aksi gibi bir müddettir Ayandon fırtınası bütün şiddetiyle devam ediyordu. Neyse Alemdar'ın şansı yaver gitti. İstanbul'u işgal etmiş olan yabancı devlet donanma gemilerine görünmeden boğazı geçip Karadeniz'e çıktı. Ama bu korkunç fırtınada makinası tam yol çalışmasına rağmen saatte en fazla 10 mil kadar hız yapabiliyordu. Hepsi 10 denizciydi içinde. Çakçıbaşı Kadıköylü Osman Efendi ve güverte lostromosu Recep Reis. Bundan başka bir makine lostromosu, 2 yağcı, 3 ateşçi, 2 de gemici vardı. Bu gidişle işleri zor olacağı benziyordu. Bir an evvel Ereğli'ye varıp Anadolu'daki kuvvetlere katılmak için acele ediyorlardı. Ediyorlardı ama Karadeniz'in dev dalgalarıyla baş edebilmek ne mümkün? Bir de İstanbul'dan kaçtıkları fark edilirse, işgal kuvvetlerinin peşlerinden yollayacağı bir gemiye yakalanmaları işten bile değildi. Bu alemdar gemisi 1898 yılında Danimarka'da inşa edilmiş bir tahliye gemisiydi, bir kurtarma gemisiydi. 363 gros, 112 net tondaydı. 94,5 metre uzunluğu, özür dilerim, 49,5 metre uzunluğundaydı. Yaklaşık 8 metre genişliğindeydi. 4 metre kadar su çekiyordu. İki direği, ince uzun bir bacası vardı. Teknesi baştan sona siyaha boyanmıştı. Danmark adı verilmiş ve merkezi Kopenhag'da bulunan Zwitterberg Enterprise firması tarafından kapitülasyonların, imtiyazların yabancılara tanıdığı haklardan istifade edilerek Marmara'da gemi kurtarma işlerinde, tahlisiye işlerinde kullanılmaktaydı. Alemdar'ın fonksiyonu buydu. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiği sırada hasım devletler nasıl kara sularının dışında bulunan bütün gemilerimize el koymuşsa, Türk hükümeti de, Osmanlı hükümeti de Marmara ve Boğazlar'da seyreden yabancı gemilere el koymuşlardı. İşte 8 Kasım 1914 günü hükümet bu Danmark gemisine el koymuştu. Gemiye hemen Türk bayrağı çekildi. 1915'in Mayıs ayında da adı değiştirilerek Alemdar adı verildi. Neyse, gelelim biz Alemdar'ın seyahatine. Alemdar'dakiler saatlerce dev dalgalarla boğuşma pahasına Ereğli'ye selametle varmasına vardılar. Ama liman reisinden aldıkları haber hiç de iç açıcı değildi. Söylediklerine göre İstanbul'dan kaçtıkları çok geçmeden anlaşılmıştı. Zonguldak'taki Fransız liman reisi de C-27 borda numaralı Fransız gambotunu Alemdar'ı yakalamakla vazifelendirmişti. Bu durumda elbette ki Ereğli Limanı'nda barınamayacaklardı. Hemen kömür ve yağ ikmali yapıp denize açılmaları gerekiyordu. En emin liman Sinop'tu. Bu kez gemiyi Sinop'a Üsküdarlı İsmail Hakkı Kaptan götürecekti. Makine yüzbaşısı Beykozlu Adil Efendi baş makinist, mülazımı evvel Rizeli Ali Efendi de ikinci kaptan olarak hazır bulunacaktı. Ayrıca bu suları çok iyi bilen tecrübeli gemiciler de bulunup gemiye alınmıştı. Sevgili dinleyiciler, Alemdar gemisi 26 Ocağı 27 Ocağı bağlayan gece saat 3 sularında yine ışıklarını söndürerek sessizce Ereğli limanından ayrıldı. Rotası kıyıdan fazla uzaklaşmadan Sinop üzerineydi. Ne var ki çok geçmeden çok süratli bir teknenin üzerlerine doğru gelmekte olduğunu fark ettiler. Böylesine süratli bir tekne ancak bir gambot olabilirdi. Tehlikeyi sezen İsmail Hakkı Kaptan gemiyi Fransızlara teslim etmektense karaya oturtmayı tercih etti. Ama gambottakiler İsmail Hakkı Kaptan'ın aklından geçenleri sezmiş gibi ani bir dalışla Alemdar'la kıyı arasına girerek onu engellediler. Sonra gelerek üzerine yanaştılar. İşgal kuvvetlerinin Karadeniz komodoru ve Zonguldak liman reisi yüzbaşı Tilly, yanında birkaç Fransız askerle beraber Alemdar gemisine geçerek doğruca Kaptan Köşkü'ne çıktılar. Evet, Kaptan Köşkü'ne çıkan işgal kuvvetleri temsilcileri gemiyi İstanbul'dan buraya kimler kaçırdı diye sordu. Aklınca onları tevkif edip İstanbul'a geri götürmeyi tasarlıyordu. İsmail Hakkı Kaptan onlar Ereğli'de kaldılar diye cevap verdi. Ben gemiyi onlardan aldım dedi. O halde Ereğli'yi onlara bulmaya gideceğiz dedi işgal kuvvetleri kumandanı. Ama ne düşündüyse hemen vazgeçti. Hayır dedi. İstanbul'a döneceğiz diye ağız değiştirdi. Çaresiz bu Fransız komodorunun emrine uymak zorundalardı. Ama bu emre uymamanın bir yolu varsa acaba bunu deneseler olur muydu? Evet, gerçekten de bu emre uymamanın bir yolu vardı. İsmail Hakkı Kaptan'la Yüzbaşı Adil Bey sanki havadan sudan söz ediyorlarmış gibi yüzbaşıyı şüphelendirmeden aralarında anlaştılar. Fakat çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Çünkü hem yüzbaşı tiri yanlarındaydı hem de Fransız gambotu peşlerinden onları izlemeye başlamıştı. Bir müddet sonra önce yüzbaşı Adil Bey kaptan köşkünden ayrıldı. Az sonra da Fransız yüzbaşısı Tilly dinlenmek üzere kendisine ayırdığı kameraya çekildi. Kaptan köşkünde İsmail Hakkı kaptanla Fransız er baş başa kaldılar. Baba Burun'a 11 mil uzaktaydılar. Saat 11.30'a yaklaşıyordu ki İsmail Hakkı kaptan birden cebinden çıkardığı düdüğü var gücüyle öttürdü. Hemen arkasından da ne olduğunu anlayamayan Fransız askerin üzerine atlayıp silahını elinden alıverdi. Bu anı bekleyen öteki gemiciler de öteki Fransızların üzerlerine atladılar. Derken İsmail Hakkı kaptanın emreden sesi gürledi. Bütün adamlarınız kıskıvrak yakalandı. Teslim olun yüzbaşı. Ama yüzbaşı öyle kolay teslim olacaklardan değildi. Aralarında çıkan boğuşmada Beykozlu Adil Bey Fransız'ı altına alıp ellerini arkasından sımsıkı bağlamaya muvaffak oldu. Şimdilik işler iyi gidiyordu ama arkalarından gelmekte olan gambottan nasıl kurtulacaklardı? Yapılacak tek şey gambotun önünden kaçmak, sonra da arayı açmaya çalışmaktı. Ani bir dönüşle Ereğli rotasına dümen kırdılar. Ateşçiler ocağı fayra etmişlerdi, makina büyük bir süratle çalışıyordu. Alemdar sanki ek yerlerinden dağılacakmış gibi büyük bir hızla dalgaları yarmaya başlamıştı. Gambottakiler gemi dolup bitenlerin farkına varınca hemen harekete geçtiler, önce bir ihtar atışında bulundular. Arkasından da başladılar peş peşe mermi yağdırmaya. Nasıl olduysa Serdümen Recep Reis kanlar içinde yere yığıldı. Ama Adil Bey de gambottaki topun başındaki eri vurmaya muvaffak oldu. Gördükleri kadarıyla artık hiçbir er topun başına geçmeye cesaret edemiyordu. Bizimkiler de bu arada makineli tüfeği kullanan eri de vurup yere yuvarladılar. Alemdar gemisinin bacası daha şimdiden üzerine yağan mermilerden delik deşik olmuştu sevgili dinleyiciler. Ayrıca istim basıncı da düşüyordu. Düştükçe de gemi başlangıçtaki hızını tutturamıyordu. Neyse ki Ereğli uzaktan iyi kötü seçilmeye başlamıştı. İsmail Hakkı kaptan gemisini tekrar karaya oturtmayı denemek istediyse de gambot ilkinde olduğu gibi yeniden kıyıyla aralarına girerek buna mani oldu. O da ne? Kıyıdan doğru gambota ateş açılmaya başlanmıştı. Anlaşılan olup bitenleri uzaktan gören halk silahını kavradığı gibi soluğu kıyıda almıştı. Fransız gambotunu ateş ediyorlardı. Gambot tabii ki ateş arasında kalınca komutan vuruldu. İsmail Hakkı kaptan da Fransızların bir anlık gafletini fırsat bilerek alemdarı uygun bir sığlığa oturtuverdi. Zavallı alemdar gemisinin gövdesi de bacası gibi delik deşik olmuştu. Alemdar'da 3 şehit verilmişti. Ereğli'den gelen motorla önce şehitler karaya çıkartıldı. Sonra da esir alınan Fransızlar. Gambot ise avını pisi pisini elinden kaçırmış olmanın hıncını Ereğli üzerine gelişi güzel birkaç mermi yağdırarak almaktaydı. Sonra da ters yüzü dönerek çekip gitti. Şimdi bütün mesele alemdara dolan suları boşaltmaktı. Önce dalgıç indirilerek delikler kapatıldı. Sonra da tekneye dolan su koşup gelen ereğlilerin de yardımıyla büyük zorluklarla boşaltıldı. Alemdar kendi imkanlarını kullanarak oturduğu sığlıktan kurtulmayı başarırken herkes sevinç içindeydi. Dümen suyunda bembeyaz köpükler bıraka bıraka yeniden yola çıkarken takvimler 1921 yılının 5 Şubat gününü gösteriyordu. Alemdar sonra Bahriye Müfrezatı Kumandanlığı'nın emrine verildi. Tıpkı Gazal romörkörü, hatta 4 numaralı gümrük motoru gibi Trabzon limanına üstlenip Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu'da çarpışan kuvvetlere silah ve mühimmat taşıdı durdu. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında Seyri Sefain İdaresi'nin tahliye gemisi olarak çalıştı. 1959 yılına kadar. Aralıksız. Ama artık hayli yaşlanmıştı. O yıl kadro dışı bırakıldı. Büyükdere'ye kıştan kara bağlandı. 1960'ta da satıldı. Bir süre tanker dubası olarak kullanıldı. 1964'te İsikurt, 1980 yılında da Aksoy firması tarafından alındı. 1982'de her geminin başına gelen onun başına da geldi. Sökülmek üzere son kez satıldı. Günümüz ondan ne mi kaldı? Eski bir deniz fenerinden ve soluk, titrek birkaç fotoğrafından başka hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Tabii bir de kuşaktan kuşa anlatılan kahramanlık hikayesi. Alemdar'ın kahraman denizcilerimizin kalbimizdeki yeri yıllar boyunca hiç eksilmedi. Bu iki direkli, ince uzun bacalı, narin tahlisiye gemisi her devirde herkes tarafından hep Gazi Alemdar olarak anıldı. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programı da bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.